Güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 22 Mart 2022 Salı'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Haftanın ikinci iş gününde güzel bir günde yine sizlerleyiz. Dünyanın dört bir yanında bulunan sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, duygusal olarak sıkıntı yaşadığımız anlarda kendi düşüncelerimizin olan bitenin tek ve en gerçekçi açıklaması olduğunu varsaymak, buna göre davranmak olumsuz sonuçlara yol açabilir. Eğer düşünce çalışması sonucunda bulduğumuz cevaplarımız etkinse, o düşünceye olan inancımız belli bir dereceye kadar azalır. Eğer bu olmamışsa, belki de bulduğumuz cevabı bir şekilde inanılmaz kılan bir şey olabilir ya da cevabımız çok gerçekçi olmayabilir. Bugün ilk bölümde Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde sizlerle olacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar'la olumsuz düşüncelerle çalışırken yaşanabilecek olası sorunları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde yayınımıza Atalardan Yadigar köşemizde devam edeceğiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın bizlerle birlikte olacak. Efendim bu hafta geçit vermez dağlarla çevrili efsanevi yurttan dağları eriterek çıkışın ve türeyişin hikayesi Ergenekon destanının Türk tarihi açısından önemini ve halk edebiyatındaki yerini konuşacağız. Bu güzel konuyu kaçırmayın. Güne Bakan başladı. Şimdi sizler için Ferhat Göçer söylüyor. Sevincim ol.
Sarılsam yeniden tadın kaldı dudağımda dokunduğum tenden. Özledim bak kokun geçmez. Sarılsam yeniden tadı kaldı dudağımda dokunduğum tenden. Sevincim ol, bıkmışım dertten. Hayatım ol, ölmüşüm derken. Sevincim ol, bıkmışım dertten. Hayatım ol, ölmüşüm derken. bazen tasa, gözyaşı çoğu zaman. İçim sende domuğa taşıyor sevdada. Bazen ümit, bazen tasa, gözyaşı çoğu zaman. İçim sende domuğa taşıyor sevdada. Sarılsam yeniden tadın kaldı dudağımda, dokunduğum tenden. Sevincim ol, bıkmışım dertten. Hayatım ol, ölmüşüm derken. Sevincim ol, bıkmışım dertten. Hayatım ol, ölmüşüm derken. Bazen ümit, bazen tasa, gözyaşı çoğu zaman. İçim sende domuğa taşıyor sevdada. Bazen ümit, bazen tasa, gözyaşı çoğu zaman. İçim senle doluğa taşıyor sevdada.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Sevgili dinleyicilerimiz, güne bakan fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde devam ediyor. Psikoloji yolculuğumuzda yine yepyeni bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız telefon attığımızda. Hakan hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bu hafta sizinle olumsuz düşüncelerle çalışırken yaşanabilecek olası sorunları konuşacağız. Bakalım bu hafta bize ne yeni bilgiler vereceksiniz? Ben de merakla bekliyorum. Neler anlatacaksınız? Kıymetli hocam, kişide olumsuz bir düşünce olduğunda bazen bu olumsuz düşüncenin farkında olmayabiliyor. Aslında genellikle farkında olmayabiliyor. Farkında olmadığı için de bunu bir türlü düzeltemiyor. Kişi bu olumsuz düşüncenin farkına nasıl varabilir? Bu sorunla nasıl başa çıkabilir?
Şimdi aslında ilk aşamada, yani diyelim olumsuz bir duygu hissettiğimizde zaten işte ben bir fikir öne sürüyorum. Siz de hocam çok işe yaramaz bu, iyi olmaz diyorsunuz.
Evet.
Ve ben de işte Mustafa beni adam yerine koymadı, beni önemsemiyor diye düşünüyorum evet. Diyelim. Şimdi biz bunu, yani beni adam yerine koymadı, beni önemsemiyoru bir kere düşünce olduğunu farkında değiliz de onu gerçek gibi görüyoruz. Hani birinci problem bu. Onun için zaten hani duygusal tepkimiz de o kadar yoğun oluyor.
Değil mi? Evet.
İşte ilk adım, yani bu fikir uygun değil dedi Mustafa. Ve ben de bunun üzerine beni adam yerine koymuyor diye düşündüm ve buna bozuldum. Aslında olayın asıl anatomisi böyle. Hı hı. Bir kere bu farkındalık çok önemli. İkincisi, şimdi hep gerek düşüncelerimiz, gerekse duygularımız ve davranışlarımızda hani bizim ele alacağımız bağlam şu. Biz ne istiyoruz? Ne istediğimize göre o düşünce ya da davranış uygun ya da uygunsuz olur. Yani şimdi ben ne istiyorum efendim? Fikirlerimin ciddiye alınmasını istiyorum. Ya da önerilerimin ciddiye alınmasını istiyorum. Hani duyguda hep ona bakalım demiştik ya.
Evet.
Peki ben düşüncemi olduğu gibi gerçek gibi gördüğümde ve ona uygun davrandığımda ve o konuda bir farkındalığım olmadığında ne olur? Şimdi Mustafa'ya bozuldum ben, sinirlendim. O zaman iki şey yapabilirim ya. Küsebilirim, susabilirim ve diyebilirim ki o zaman sen iyi biliyorsan sen yap bakalım. Niye bir çıkış?
Evet.
Veyahut da dediğim gibi suskun kalabilirim, küsebilirim, susabilirim. Yani saldırganlık ya da geri çekilme tarzında bir davranış olur. Eğer beni adam yerine koymuyorsa niye konuşayım ki? Ya da fikir belirteyim ki olur. Ya da beni adam yerine koymuyorsa bana haksızlık yapıyor. O zaman ben de ona karşı saldırıda bulunurum gibi bir tavır geliştiririm. Peki ne istiyordum ben? Oraya yöneldiğimiz zaman farklı olacak işler. İşte fikirlerimin dikkate alınmasını istiyorum. O zaman ne derim? Ya Mustafa, benim bu fikrimin nesini beğenmedin? Ya da sence neresi eksik? Daha iyi nasıl yapılabilir? Sen ne düşünüyorsun?
Hı hı.
İşte o zaman karşı tarafta bizi ciddiye alır ve buna bir açıklama getirir, bir cevap verir. Biz ona bir cevap veririz ve iletişim böyle ilerler. Şimdi peki burada biz ne yapmış olduk? O düşüncemizin düşünce olduğunu fark edip ve bizim de çok istediğimiz şeylere hizmet etmeyen, yardımcı olmayan, gerek duygusal gerek davranışsal sonucu itibariyle de çok yerinde olmayan bir düşünce olduğunu fark edip ne istediğimize dönük bir düşünce geliştirdik ve ona göre davrandık. Yani ben ciddiye alınmak, fikirlerimin önemsenmesini istiyorum. O zaman ne yapayım? Neresini beğenmemiş ya da ne öneriyor? Onu bir dinleyeyim. Ben de kendime ona göre hazırlayıp ona göre bir öneri sunayım. Şimdi bunları tabii bizim spontan şekilde, yani kendiliğinden anında yapmamız çok mümkün değil. Çünkü İnsan zihninin en önemli özelliği, ki bu şema dediğimiz kendimiz, diğer insanlar, dünya ve ilişkilerle ilgili inanç ve beklentilerimizden oluşan, bu hani bizim düşüncelerimizi yöneten programlar dediğimiz şemalarımız.
Evet.
En temel özelliği, varoluş sebebi bizi hızlı değerlendirme yapmamız sağlıyor. Hızlı hareket etmemiz sağlıyor.
Hı hı.
Şimdi o zaman bizim yapacağımız şey bunu daha sonra, yani duygusal olarak yoğun bir şey yaşıyorsak, rahatsız edici bir şey yaşıyorsak, bir problem yaşıyorsak, davranış olarak hoşumuza gitmeyen bir davranışımız varsa, ilişkilerde yolunda gitmeyen bir şey varsa, onun daha sonrasında bizim onu oturup sakin kafayla işte bir irdelememiz gerekiyor. O irdelemeyi de işte bu düşünce inceleme falan çalışmalarını da onun için yapıyoruz.
Evet.
O noktada bizim düşündüğümüz şeyler bize yardımcı mı değil mi, yoksa bizim hedeflerimizden bizi uzaklaştırıyor mu?
Hmm.
Uzaklaştırdığını fark ettiğimizde de bizim hedeflerimize daha yaklaştırıcı bir düşünce ve davranışsal strateji nasıl olur? İşte onu düşünmemiz, bir alternatif geliştirmemiz oluyor.
Evet Hakan Hocam, bilgisayarların işletim sisteminde bakım modu diye bir şey var. Bilgisayar bir hata verdiğinde bilgisayarı bakım moduna alabiliyoruz. Sonra o sorunu çözmeye çalışıyor. İşte biz de o düşüncenin, o olumsuz duyguların farkına varıp kendimizi bir bakım moduna almamız gerekiyor.
Evet. Yine bilgisayar dili, çok güzel bir örnek verdiniz. O da bana şunu anlatsa. Hani bug denilen bir şey var. Hani o programın hatalı kısmı. Yani
evet,
belli bir noktasında bir hata oluyor programın ve o zaman da tıkanıyor oraya geldiğinde. Hı-hı. Aslında işte bizim de tıkandığımız bir nokta varsa orada nerede tıkandığımıza bir bakıp göz atmamız gerek. Çünkü o bug dediğimiz şey, o çıkmaz ya da hata, kendini hep devam ettirir. Daha sonra da karşımıza çıkar.
Evet.
O noktada bizim alternatif bir düşünce dediğimiz, duruma daha uygun, yani yaşanan neyse ona daha uygun, daha gerçekçi ve daha yararlı bir düşünce ve bununla da tabii bağlantılı bir davranışsal yöntem geliştirmemiz gerek. Bunun önündeki en büyük engel nedir? En büyük engel bir kere farkındalığımızın az olması. Farkında olduktan sonra da kendi düşüncemizi gerçek olarak görmek ve o zaman da tabii ki tek bize çıkar yol kalıyor. O gerçeklik gibi gördüğümüz şey neyse ona uygun bir tavır alıyoruz. Ama bizim burada İnsanların hani inandıkları şeyleri değiştirmesi zordur. Ama o değişim motivasyonu bence en fazla gelebileceği yer, hani bu düşüncem neye yol açıyor, ilişkilerini nasıl etkiliyor, yararlı mı, zararlı mı, sonuçlarına bakmamız, hani o motivasyonu oluşturmak için. Daha sonra da diyelim biz bir düşünceyi işte tekrar tekrar aklımıza geliyor. Sürekli düşünüyoruz, kendimizi alamıyoruz, sık sık çıkıyor. Hatta olay geçmiş diyelim, biz o olayı kafamızda tekrar tekrar canlandırıyoruz, hayalimizle diyaloğa giriyoruz, uzuyor. O zaman bir yandan da onun faydasız olduğunu da fark etmemiz gerek. Benim hep önerdiğim bir şey vardır. Böyle bir şey yaparken, yani tekrar tekrar kendimizi düşünürken yakalarsak, belli bir süre, ben kolay olsun diye buna hep 3 dakika diyorum, önerim. 3 dakika kadar o konuyu düşünün. Yani nedir? İşte efendim, insanlar niye bana böyle karşı çıkıyorlar, niye beni adam yerine koymuyorum, niye beni ciddiye almıyor, işte Mustafa da böyle yaptı, daha önce de böyle oldu, hayatım hep böyle mi geçecek, keşke ona orada ben de haddini bildirseydim, işte şöyle deseydim falan filan gibi devam ediyorsa, biz 3 dakika daha gönüllü olarak devam edelim özellikle. O 3 dakika sonunda da kendimize 3 soru soralım. 1. Bu 3 dakika içinde düşündüğüm konuyla ilgili bir çözüme ulaştım mı? Hı hı. Ya da bir cevaba ulaştım mı? Yani niye ben böyleyim, insanlar niye beni eziyor, ben nasıl olur da daha çok işte ciddiye alırım, benim dediğim olur, düşündük. Düşüne düşüne bir sonuca ulaştık mı? Onu bir insanlar kendine sorsun. 2. Eğer konu böyle belirsiz, net olmayan bir konuysa, ya acaba işte iyi niyetle mi dedi, beni küçümsediği için mi dedi, aşağıladığı için mi dedi, yoksa aslında işin daha iyi olması için miydi gibi, hani bir, öyle bir netleştirme için düşünüyorsak, bu 3 dakika sonunda başladığım noktaya göre kafam netleşti mi? Neyin neden olduğu konusunda soru işaretlerim azaldı mı? Yoksa daha mı arttı? İkinci bakacağımız şey bu. Üçüncü bakacağımız şey de bu 3 dakika bu konuyu düşünmeye devam ettiğimde kendimi nasıl hissettim?
Evet.
Şimdi ben şimdiden o şeyin filmin sonunu söylemeyeyim ama genellikle göreceğimiz şey şudur. Bir, eğer bir soruysa cevap bulamadığımız. İki, karışık bir konuysa daha netleşmediğini, aksine daha da karıştığını ve kendimizi kötü hissettiğimizi görürüz. O zaman da soracağımız diğer soru kendimize, bu üç cevabı verdikten sonra, ama bunun etkili olabilmesi için oturup bunu yapmamız lazım. Yani kafadan değil, 3 dakika düşündük, 3 dakika sonunda bu soruların cevaplarını düşündük, cevaplarını verdik. Eğer burada birin, ikinin cevabı hayırsa, üçün cevabı da kötü hissettikse, kendimize sormamız gereken soru, peki bunu daha fazla yapmamın bir anlamı var mı, bir yararı var mı?
Evet.
Yok. O zaman da benim yine önerdiğim şey, bu düşünceyi 3-4 sözcükle bir yere kaydedip bırakmak. Hani bu niye yapıyoruz bunu? İşte o düşünce peşimizi bıraksın diye. Çünkü o düşünce ve onun ima ettiği anlamlar bizim için sanki önemliymiş gibi zihnimiz tekrar tekrar aklımıza getirir onu. Biz de bir anlamda diyoruz ki zihnimize, hani tamam, ben bunu buraya not ettim gibi. Hmm. Özellikle de zaten yararsız olduğunu bildiğimiz düşünceler için bunu şey yapabiliriz, yapabiliriz. Ama şimdi biz belli bir düşünceyi ele aldık, bu şekilde irdeledik. Şöyle bir şeyimiz olmamalı. İşte ben bunu hallettim, bir daha da aklıma gelmeyecek. Hayır, biz kendiliğinden aklımıza gelen düşüncelerimizi kontrol edemeyiz. Kimse kendisinden düşünceleri üzerinde böyle bir mutlak kontrol beklemesin.
Doğru.
Eğer öyle bir mutlak kontrole sahip olmaya çalışırsak, bunun kendisi de bir problem olur, bir takıntı olur. Hele de belli bazı düşünceleri kendimize yasaklarsak, o düşünce daha sık aklımıza gelir. Eskiden bir ara çok modaydı, işte efendim pozitif düşünün, işte düşünmek yapmanın yarısıdır, eğer bir insan bir şeyi çok düşünürse o gerçekleşir,
evet,
gibi doğru. gibi mesajlar. Bunlar maalesef insanların çoğunu çok daha rahatsız edici
soktu,
sonuçlar
doğurdu.
Neden? Çünkü şimdi bir, kötü düşündüğünüz için kötü hissediyorsunuz. İki, ben niye kötü düşünüyorum diye ayrıca bir ikinci kez kötü hissediyorsunuz. Hani kendinizi kınıyorsunuz ondan dolayı. Oysa ki hani anayasada da vardır ya, işte düşünce hürriyeti. Her şeyi düşünebiliriz. Her türlü düşünce aklımıza gelebilir. Burada hiçbir problem yok. Bizi, hayatımızı, kişiliğimizi aklımıza kendiliğinden gelen spontan dediğimiz işte kontrol edemediğimiz düşünceler belirlemez. Biz bu düşüncelere nasıl tepki veriyoruz? Hangilerine uygun davranıyoruz, hangilerine uygun davranmıyoruz? Bizi, kişiliğimizi ve hayatımızı belirleyecek olan o. Biz aklımıza gelen her düşünceye inanıp ona göre otomatik şekilde davranmak zorunda olan canlılar değiliz. Hani düşünce bizim bir özelliğimiz. Dolayısıyla o düşünce işime yarıyorsa, hayatımı geliştiriyorsa, önümü açıyorsa o düşünceye uygun davranırım. Öyle olmuyorsa da davranmam. Sonuçta karar verme kısmı bize ait. Dolayısıyla burada nasıl ki hani olumsuz bir duygu bizim bir düşmanımız değilse, olumsuz düşünce de bizim düşmanımız değil. Biz o olumsuz düşünceyi en iyi şekilde aslında ne olduğunu fark ettikten sonra davranışlarımızla değiştirebiliriz. Yani biz bir düşünce, dünyanın en saçma düşüncesi olursa olsun, hani hiç önemli değil. Biz o düşünceyi gerçek gibi kabul edip ona uygun davranıyorsak o düşüncenin sıklığı, aklımızda kalma süresi artar. Dolayısıyla düşünceyle kurduğumuz ilişki çok önemli. O ilişki bizim daha sonra o düşüncenin azalması, çoğalmasını etkileyecek olan kısım.
Evet. Hakan Hocam, şimdi toplumumuzda yaygın olarak görülen sorunlardan birisi evlilik yaşının çok ileriye gitmesi. İşte 30 hatta 40'lı yaşlar olması. Bu da işte kadın olsun erkek olsun psikolojileri olumsuz etkileyebiliyor. Kitabınızda da bahsediyorsunuz örnekle. İşte kadın ya da erkek belli bir yaştan sonra ya hep yalnız kalmaya devam edersem düşüncesiyle baş başa kalabiliyor. Yani pek çok girişimde bulunmuş. Belki sözlenmiş, nişanlanmış ama evlilikte neticelenmemiş, yarım kalmış ve o hep yarım kalan şeylerden dolayı ya hep yalnız kalmaya devam edersem düşünceleri beyninden eksik olmuyor. Bu da tabii ruh halini, psikolojisini çok kötü etkiliyor. Bunlardan nasıl kurtulunabilir? Bu konuda neler tavsiye edersiniz?
Şimdi özellikle bizim yoğun duygular hissettiğimizde bu olumsuz düşüncelerin daha çok etkisine de kalırız ve değiştiremeyiz. Yani düşünce duygu arasında zaten karşılıklı bir ilişki söz konusu. Yani olumsuz düşünce daha çok olumsuz duygular, olumsuz duygularla daha çok olumsuz düşünce gibi. Özellikle bir kısım insan ki ertelemecilik problemi, bu özel hayatla ilgili kararlar, işle ilgili kararlar, her tür karar olabilir. Böyle bir durum olduğunda aslında insanların diyelim belli bir yönde bir karar alırsa o kararıyla ilgili hemen ne yönde aldıysa da, yani biriyle işte ben yakınlaşayım ne bileyim ilişkiyi derinleştireyim diye düşünüyor. Hı-hı. Ardından ilişkiyle ilgili ve olacaklarla ilgili ve o kişiyle ilgili olumsuz noktaları düşünüp işte ileride sorun olur, problem olur, ya anlaşamazsak ya sıkıntı çıkarsa gibi hemen o olumsuz alternatifler gündeme geldiğinde bu sefer o kararıyla ilgili tereddüt ve geri durma. Ha, geri durduğunda ne oluyor? Geri durduğunda rahat edebiliyor mu? Hayır, sizin dediğiniz gibi bu sefer de hayatımız sonuna kadar hep böyle mi olacak, yalnız mı kalacağım? Dolayısıyla sürekli böyle gitgeller yaşar insanlar.
Evet.
Bu gitgellerin arkasında şu var, insanlar karar alırken hani biz somut bir takım bilgilere göre kararlar alırız. İki, duygularımıza göre duygusal kararlar alırız. Şimdi bu tür kararlar özellikle ilişkiyle ilgili kararlarda evet bir takım rasyonel, akılcı, somut şeyler vardır, unsurlar. Ama bir de duygusal unsurlar vardır. Özellikle o duygusal yönden yeterli kararlılık olmadığında, o duyguyu bozacak bir takım düşünsel ögeler olduğunda asla kişi o kararı vermek için gerekli duygusal noktaya gelemez ve cesaret gösteremez. Bunun nedeni de hani niye o duygusal yoğunluk olmuyor? Çünkü düşünceyi çok fazla devreye sokuyor. Örneğin kişinin şu soruyu sorması gerek bu tür durumlarda. Hani bir kişi başka bir kişiden hoşlanıyor, beğeniyor, bir ilişki olabilir diye düşünüyor. Ama mesela ona yakınlaşmakta veya bir şeyler sormakta, konuşmakta zorlanıyorsa, peki niye zorlanıyorum? İşte ya beni terslerse ya beni reddederse. Peki diyelim terslemeyecek veya reddetmeyecek. Yani o olumsuz düşündüğü senaryo olmayacak olsa. Ne yapardım? İşte gider konuşurdum. Demek ki o zaman ne istiyor o kişi? Aslında o kişiyle yakınlaşmak istiyor. Peki istemediği şey ne? İşte reddedilmek, hayır cevabı almak veya o sırada sıkıntı yaşamak. Ama şimdi bunların da asla ortadan kalkmayacağını düşündüğümüzde, hani ben işte hiçbir korku duymayayım, hiçbir negatif olay olmama garantisini alayım da harekete geçeyim derse, o zaman hiçbir zaman harekete geçemeyiz. Çünkü her kararın içinde bir risk vardır.
Tabii.
Her şeyin içinde bir istemediğimiz şeyin olasılığı vardır ve bir olumsuzluk vardır. Burada evet. Ama işin rasyonel kısmı ne? Hani başka insanlarda duyduğunda ya böyle şey yapılır mı? Yaptığın şey doğru değil diyecekleri bir takım davranışlarda bulunmak tabii ki problem. Ama şöyle bir baktığımızda ortalama bir kişi, yani benim yerimde işte Ahmet olsa, Mehmet olsa, Ayşe olsa, Fatma olsa bu durumda ne yapardı diye düşündüğümüzde, insanların çoğunun yapacağı bir davranışsa, orada bize ait bir takım duygusal sebepler ve onunla ilişkili düşünsel gerekçeler vardır. O gerekçeleri de sadece düşünerek, hayal ederek değil, hem düşüncemizi istediğimiz şeyleri bulma yönünde değiştirerek ve en önemlisi de ona göre davranarak aşabiliriz. Yani bir reddedilme korkusu varsa kişinin, ya da ne bileyim işte ilişki içinde olumsuzluk yaşama korkusu, bu geri durarak geçmez, daha da büyük.
Evet. Hocam, sosyal medyada sıkça dolaşan sevda ile ilgili sözler var. Diyor ki, seviyorsan git konuş bence. Yani 1000 defa evet. Öleceğine bir defa ölürsün. Kaybedeceğin bir evet. Şey yok.
Ama orada da işte bir diğer ekstrem uç da olabilir. Bazı kişiler de çok net bir şekilde reddedildiği halde hala aynı şeyi yapmaya devam ediyor. O da diğer ucu. Yani bir uçta çok çekinme var, kaçınma var. Bir uçta da gereksiz ısrar da var. Her ikisi de problem. Çünkü evet. Hayır cevabını alsa da bazı insanlar yine düşüncelerin etkisiyle, aslında işte ben şunları yaparsam olur, ya da aslında o kişi beni istiyor ama hayır dedi işte başka şeylerden dolayı gibi de olabiliyor.
Evet.
Her aşamada aslında insanın gerçekçi, duruma uygun ve yararlı düşünmesi en önemli şey.
Evet. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum.
Uçlardan bizi korur.
Evet, bugün de süremizin sonuna geldik. Bizleri yine aydınlattınız, farkındalık oluşturdunuz. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya başka bir konuda görüşmek, buluşmak dileğiyle.
Çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.
Sağolunuz, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamızla birlikte olumsuz düşüncelerle çalışırken yaşanabilecek olası sorunları konuştuk. Haftaya başka bir konuda buluşmak dileğiyle. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Dünyaca söylenir, türkümüz bizim,
Türkümüz bizim, Türkümüz kimseye dokunmaz ayrı. Savaştan yılmayız, Allah'tan gayrı. Hiç kimseden yoktur korkumuz bizim, korkumuz bizim, korkumuz bizim, korkumuz bizim. Hiç kimseden yoktur korkumuz bizim, korkumuz bizim, korkumuz bizim. Hiç kimseden yoktur korkumuz bizim, korkumuz bizim, korkumuz bizim. Etsem Türk'üm derim üçünde. Sana cevabım var bana içinde. 72,5 millet içinde. İşte budur gerçek farkımız bizim, farkımız bizim, farkımız bizim, farkımız bizim. İşte budur gerçek farkımız bizim, farkımız bizim, farkımız bizim. İşte budur gerçek farkımız bizim, farkımız bizim, farkımız bizim. Hey hey hey!
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Atalardan Yadigar köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın var. Sayın Aydın, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, şahsınızda bizleri dinleyen Necip milletimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Bizlerden de sizlere selam olsun. Sizinle bu hafta Ergenekon destanını konuşacağız.
Evet.
Türk tarihi açısından önemi nedir? Edebiyatımızda nasıl bir yeri vardır? Sizlerden dinleyeceğiz. Kıymetli hocam, destanın milletlerin tarihinde çok önemli yeri var. Ergenekon destanı da onlardan birisi. Ergenekon destanı bizler için nasıl bir anlam ifade ediyor? Sizlerden dinleyeceğiz, buyurun.
Mustafa Bey, Ergenekon destanına geçmeden evvel dün idrak ettiğimiz Yeni Gün Bayramı'nı tebrik ediyorum. Şimdi her milletin hatırası kendi tarihine, kendi eski anhanelerine dokunan milli bayramları var. Biz Türk milliyetimize ait ne varsa kalbimizde bir acı duymadan unuttukça milli bayramlarımızı da muhafaza edememişiz maalesef. Türklerin milli bayramlarını ve ismini Acemler sahiplenmiş. Mesela Nevruz diyorlar ya, Nevruz değil. Bu bayramın esas çıkışı Yeni Gündür. Yeni Günü değişe değişe Nevruz'a çevirmişler. Benim buradan bir önerim var. Nevruz adı Yeni Gün olsun. Türklerin 21 Mart'taki bayramı Yeni Gündür. Bu açık ve net.
Evet.
Bir de mesela kimisi destana, masala, hikayeye, Dede Korkut halk hikayelerine, bunlar uydurmadır, masaldır, böyle şeyler yoktur diyorlar. Onlara şöyle bir cevap verelim. Yani niye Yunanlıların masalları, esatirleri, tarihleri mukaddes, muhterem de, hatta belki hakikat de. Lakin iş Türklere geldiği zaman, Müslümanlara geldiği zaman niye yalan olsun ki? Halis Türkler kendi tarihlerine hem inanırlar hem de onu unutmazlar, unutmamaları lazım. Mesela biz büyük ve şanlı bir devletiz ve milletiz. Bunun da Osmanlı'nın kurucusu var, Osman Gazi. Osman Gazi bakın kendi milliyetini, babasını, asaletini, kavmini nasıl anlatıyor. Şimdi bunu derken ırkçılık yapmıyoruz. Biz bir milletiz. Bu milletin adı Türk milleti. Ve İslam'la birlikte şeref yap olmuşuz. Bir medeniyet adı oluşturmuşuz. Bu medeniyetin adı da hiç şüphesiz Türkistan medeniyeti. Mesela Osman Gazi diyor ki kurt olup gel gir sürüye. Arslan ol bakma geriye. Çar edip haydi çermiye. Dil geçidini hisar yap dedikten sonra aslıyla asaletiyle de şöyle gururlanıyor, tarihe bir anlam yüklüyor. Diyor ki Osman Ertuğruloğlusun, Oğuz Karahan neslisin, Hakk'ın bir kemter kulusun, İstanbul'u aç gülizar yap. Yani İstanbul'u açma, İstanbul'u Bizanslardan alma, bir devri kapatıp diğer devri açabilme hayali ve Peygamberimizin Konstantiniye fetholunacaktır. Bunu fetheden asker ne güzel asker, bunu fetheden kumandan ne güzel kumandan dedikten sonra bütün İslam kumandanları, Türk İslam devlet reisleri, padişahları her birinin kızıl elması aslında İstanbul'u fethetmek olmuş. Osman Gazi de bunu ortaya koymuş ve Cenab-ı Hak Osman Gazi'nin soyundan Fatih Sultan Mehmet'e 1453 yılında İstanbul'u fethetmeyi nasip etmiş. Bunu buraya bir girizgah yaptıktan sonra Ergenekon'a gelelim. Ergenekon'a.
Evet.
Bu nasıl başladı? Hikayesi ne? Bunun aslı ne? Asatırı ne? Şimdi bu aslında Çinlilere, Türkler ve Çinliler hadisesine dayanıyor. Biz biliyorsunuz Türkistan'da Çinlilerle komşuyduk. Ve Türkler 5 kabileydi o günde. Biri Kıpçaklar, biri Uygurlar, biri Kamgırlar, biri Kalaçlar, biri de Kallıklar. Bu anılan bu adları da kim vermiş buna? Oğuz Kağan vermiş. Ve Türkler en ziyade Çinlilerle uğraşmış. Çinliler Türkleri hiç sevmez. Hatta onlara kendi tabirleriyle Çince'de Hiontu ismi verirler. Yani Hiontu ne demek? Söz dinlemez hizmetçi. Bizi öyle görüyorlar. Ama Yüce Ceddemiz Türkistan'da çok defa Türk kabileleri Çinlilerin bu yağmalamasına karşı Çin'e dalarlar. Baştan aşağı Çin'i yağma ederlerdi. Çinliler onları kovalamaya bile cesaret edemezlerdi. Nihayet bu ardı arası kesilmeyen hücumlardan kurtulmak için Çin'in etrafına bir duvar çekmeye kalkıştılar. Bu duvar bugün hala duruyor. Sayın saygıdeğer dinleyicilerimizin malum haline bu duvarın adı Seddi Çin, yani Çin Seddi.
Evet.
Ama bu duvar da Çin'i Türklerin elinden kurtaramadı. Bunun üzerine Çin son bir çare aradı. Çin padişahlarından birisi bütün Çin askerlerini topladı. Çin hududundaki Türkleri de ordusuna davet etti. Ne yazık ki Türk kabilelerinden bazıları Çinlilerle birlikte birleşince, yardım edince biz orada yenildik. Ve dağıldık, bir kısmımız çöllere dağıldık. Bir kısmımızın adı Kırgız oldu, bir kısmımızın adı Kazan oldu. Yoksa biz Türk milletiyiz. Yani Kırgız, Kazak, Özbek bu ifadeler de böl parçala yut politikasının ifadesi. O ata yurdumuzun adı Türkistan, biz de Türkleriz. Bir kısmı da Altay dağları yanındaki Ergenekon vadisine düştü. Nasıl oldu? Panço adında Çin serdarının kumandası altında Çinliler Sibirya'nın şimalindeki Tunguzlar, Gat'ta ve Cenub'daki Acemlerle ve Afganlarla birleşerek ansızın Türk yurduna baskın verdiler. Baskın verince maalesef ölenler öldü. Yalnız Nohuz ve Kayan adındaki iki Türk hanzade ve iki kız kurtulabildiler Mustafa Bey. Dereler açtılar, tepeler açtılar, karanlıkta yürüdüler. Nihayet bir sabah önlerinde bir iz gördüler. Bu bir insan izi değildi. Koştular. İzin üzerinde saatlerce koştular. Kızın birisi sevinçle bağırdı. İşte dedi, haykırdı. Bu bir ala geyik dedi. Ve Alageyi 4 kişi, 2 kız, 2 erkek Hanzade Oğuz boyundan kovalamaya başladılar. Yolda pek dar ve pek sarttı. Nefes nefese koşarken dik bir uçurumdan yardan aşağıya yuvarlandılar. Kendilerine geldikleri zaman şaşırdılar. Çünkü orası yeşillik, ağaçlık bir yerdi. Rengarenk çiçekler açmıştı. Kelebekler uçuyordu, kuşlar ötüşüyordu. Mustafa Bey?
Evet.
Gezdiler, dolaştılar. Adeta bir cennette, ama öyle bir cennet ki kapısı yok. Cennetin kapısı var inşallah. Bizler de Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayında oruç tutanlar cennetin reyyan kapısından girecekler. Biz de oradan gireceğiz, hiç şüphe yok. Hiç insana rast gelmediler. Başlarını yere eğdiler, ümitlerini kestiler. Dediler ki elbet bir gün olur, biz de bu mahbesten kurtulur ve vatanımıza kavuşuruz dediler. Akşama doğru Alageyik göründü. Alageyik artık onlardan kaçmıyordu, onların yanındaydılar. Ve bu Nahuz ve Kayan ve kızlar tabii ne yapacaklar, açlar, susuzlar. Alageyik'in sütünü içerek karınlarını doyurdular. Hayvanların çok güzel özellikleri var. Bütün hayvanlar aslında içli. Mesela bu Eshab-ı Keyf'in kıtmiri var ya.
Evet.
Eshab-ı Keyf 300 küsür sene yatmış. Kıtmir hiç uyumamış. Kıtmir'e demiş ki ne kadar kaldılar burada? Kıtmir cevap vermiş, işte 300 küsür yıl. Peki sen nasıl bildin? Demiş ki ben hiç geceleri uyumadım. Çünkü korktum ki bu Allah'ın dostları, sevgili kulları ya beni bir gece bırakır giderlerse, ben bundan ayrılırsam ne yaparım?
Evet.
İşte atı görüyorsunuz mesela. Bir ifademiz var, atasözümüz, at Türk'ün kanadıdır. Hatta Türk askeri öldüğü zaman at yanında oturur, ağlar. Hayvanların çok hissi yönleri var. İşte tam 400 sene bu etrafı, sene etrafı büyük ve geçilmez Kaf Dağları ile çevrilen bu gizli yurdun içinde geçti bu yavrular. Ama tabii bunların evliliklerinden dolayı Türk yavruları çoğaldıkça çoğaldı. Geyikler arttı ve herkes iş buldu. Herkes çalışıyordu. Yalnız Turan'la dünya ile münasebetlerini kesen bu gizli yurttan artık kurtulamayacaklarına hükmeden Türkler asla ümitlerini yitirmediler. Bir sevdaları vardı, Turan'a kavuşacaklardı. Yani bir kızıl elma sevdası,
evet,
ve bir Turan ümidi vardı. Ve Mustafa Bey, bir gün bu gizli yurtta bir kurt göründü. Onu Cenab-ı Hak göndermişti ve geyiklerden bir tanesini parçalayarak kaçtı. Bir çoban bu kurdun nereden girdiğini merak etmişti. Arkasını bırakmadı ve küçük bir delikten çıktığını gördü. Koşa koşa yurda döndü. Gördüklerini anlattı birer birer. Hepsi o yurtta kimler varsa deliğin başına geldiler. Bu delik dardı. Uğraştılar. Bir insanın geçemeyeceği şeklindeydi. Nihayet içlerinden bir demirci çıktı. Ocak yaktı, örs kurdu. Çekici örse vurarak taşları parçaladı ve bir yol açtı. Bu küçük dünya 400 sene içinde çoğalarak sığmayan Türkler birdenbire taştılar. En önden elinde bayrak, deliği açan demirci Türk çıktı. İşte Türkler bugüne çok sevindiler ve tekrar Kızıl Elma'ya, Turan'a kavuştukları için bugüne Yeni Gün adını verdiler. Ergenekon çıkıştır. Yeni Ergenekon'dan çıkış ve milli bayramın adı o güne de Yeni Gün ifadesini veren bizleriz. Bu hesapla mesela kurt bize yol gösterdi. Halid bin Velid 639 yılında İslam kumandanı olarak Diyarbakır'ın fethine gelmişti. Bir türlü Diyarbakır'ın kalelerine giremiyorlardı Mustafa Bey.
Hı hı.
Halid bin Velid nasıl gireriz diye tefekkür ederken oruç tutuyor Halid bin Velid. Her gece bir arkadaşı Halid bin Velid'in sahur vaktinde çadırının önüne getirip bir sahurluk bırakıyor. Halid bin Velid bir gün kalkıyor ki sahurluk yok. İkinci gün kalkıyor, yok. Üçüncü gün göremediğinde o arkadaşlarını, ordunun ilgili kişisini ses çağırıyor. Diyor ki ordunun yiyeceği mi tükendi ki siz bana sahurluk getiremiyorsunuz? Hayır efendim, ben aynı saatte getirip sahurunuzu çadırınızın önüne koyuyorum. Diyor ki bu bize bir işaret, öyleyse bakalım. Ve bakıyorlar ki, orada gözetliyorlar. Gece sahuru getirdi, koydu sahurlu asker. Yarım saat sonra kaleden bir köpek geliyor. O sahurluğu alıyor ve kaleye giriyor. Kalenin neresinden? Kalenin pis sularının aktığı bir yer var. Ora çok izbe bir yerde. Oraya da muhafız koymamışlar. Bunun üzerine Halid bin Velid kumandasındaki İslam ordusu geçip o delikten giriyor ve Diyarbakır fethediliyor. Ondan dolayı hayvanların işaretleri, rüyaların işaretleri, efendim Allah dostlarının firasetleri ve basiretleri bizim milletimize ne göstermiş? Yol göstermiş, yön göstermiş. Bu kurt da o gün Türk milletinin 400 yıldır kaldıkları dağların içerisinden çıkmalarına vesile olmuş ve o gün Ergenekon'dan çıkış, Turan'a kavuşur, o günün adını Yeni Gün yapmış. Onun için bizim Yeni Gün bizim bayramımızdır, tarihimizdir, mazimizdir, masallarımızdır, anhanelerimizdir ve nihayet Ergenekon ve Demir Ayini bu milli bayramımızın bir efsane değil, milli ve içtimai bir hakikat olduğuna nedir? İşarettir.
Evet. Sayın Aydın, Ergenekon destanının nasıl bir destan olduğunu bize çok güzel anlattınız. Şimdi Türk destanı, Ergenekon destanı Türklerin amansız destanını anlatan önemli bir destan. Şimdi bir de bunun günümüze yansımalarını konuşmak isterim. Bizlere ne mesajlar veriyor? Edebiyatımızda yeterince anlatılıyor mu, biliyor muyuz? Biraz da edebi yönüne değinelim isterseniz.
Şimdi şunu söyleyelim. Türkler bu Ergenekon'dan çıkışa çok sevindiler ve o güne Yeni Gün verdiler. Ve bu çıkışlarını bayram adettiler. Deliği açan demirciye de 100 kurt namını verdiler. Ve onu han yaptılar. Mesela 100 kurt kelimesini Moğollar kendi lisanlarına çevirdiler. Ona börteçene dediler. Ve onu milli bayramı olarak tanıdılar. Bizim esas 100 kurt. Hatta bu kurtarmak, kurtulmak, kurtuluş, kurtarıcı kelimeleri de aslında her biri nereden? Kurt cevherinden çıkar. Kurt kelimesinden çıkar.
Evet.
Biz bu kurt kelimesini Türklerin milli sembolü olduğunu da asla unutmayacağız. Bugün Ergenekon ve Yeni Gün bayramımız ne yapılmakta? Kutlanmakta, efendim ateşler yakılmakta ve bizim bir milli benliğimizin, milli birliğimizin yeniden ayağa kalkmamızın bir işareti ve şunu mesajı veriyor. Zaten Cenab-ı Hak da bunu söylüyor. Sakın ümidinizi kaybetmeyin. Mehmet Akif ne diyor? Korkma diyor İstiklal Marşı'nın başında. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Nereden korkmayı alıyor? Korkmayı şuradan esinleniyor Mustafa Bey. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Ebu Bekir Sevr Dağı'ndalardı. Hazreti Ebu Bekir korkmaya başladı. Dedi ki ya Resulallah, müşrikler gelirler sizi öldürürler. İslam davası intikaya uğrar diye üzülünce bir ayet okudu Resulullah Efendimiz. La tahzen innallaha mana. Ey Ebu Bekir korkma. Allah bizimle beraberdir. Hakikaten o Cenab-ı Hak birine yardım ederse, bir millete yardım ederse o milletin ve o kişinin sırtı yere gelmez hiç şüphesiz. Ne yaptı? Örümcek ağını aldı, güvercin yumurtasını yaptı. Müşriklerden gelenler gireceklerdi. Birisi dedi ki ne yapıyorsunuz? Buralara insan girseydi zaten ağ bozulurdu. Bunun üzerine geri döndüler. Ondan dolayı biz hiçbir zaman ümidimizi ve umudumuzu ne yapmayacağız? Kaybetmeyeceğiz. Bize verilen en büyük mesaj budur. Ümit ve umut.
Kıymetli hocam, ümidimizi kaybetmeyeceğiz dediğiniz gibi. Hatta biz başkalarına ümit olacağız.
Ümit olacağız,
Türkiye kapılarını açıyor. Başka milletlere, o insanlara ümit olmaya devam ediyor. Sizinle bugün Ergenekon destanını konuştuk. Süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum sizlere yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Necip milletimizin her bir ferdini saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Tamam, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Ergenekon destanını Türk tarihi açısından ve Türk halk edebiyatındaki öneminden bahsederek konuştuk. Efendim bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca bugünlük size veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.